Halbuki o kurabiyeyi itiraz etmeden teyzenin elinden alıp ağzıma götürseydim, teyzeyle göz göze gelip sessiz bir teşekkür etseydim, kurabiyeler kahvemle birlikte ahenkle dans edip ağzımda dağılsaydı. Son lokmayı da yuttuktan sonra bu sefer sesli bir şekilde teşekkür edip kendi kendime kahvemi içmeye devam etseydim. Şu an mışıl mışıl uyuyor, bitmek bilmeyen kabus ve rüya karışımı şeylerin içinde süzülüyor olabilirdim. Evet, genelde kabus ve rüya karışımı şeyler görüyor. Genel olarak hiç uyuyamadığım için de bu durumu mışıl mışıl olarak tarif ediyorum. Merhaba, ben Emre ismini verdiğim ilk bölümü yayınladıktan sonra hiç tahmin etmeyeceğim şekilde yayın ilgi gördü. Ben daha çok eş dost dinler, kibarlıktan oha çok iyi olmuş falan derler ve kendi kendime takılmaya devam ederim diye düşünüyordum. Kendi kendime takılma kısmı hep devam edecek, ayrı bir konu ama hiç tanımadığım, bilmediğim kişilere de ulaşmış olmak bir miktar şaşırttı diyebilirim. Bu yüzden önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. İlk bölümden sonra güzel yorumlar geldi. İkinci bölümün hemen gelmesini dileyenler, bölümün kısa olduğunu düşünenler, senin sesin böyle miydi ya diyenler, ne anlattığını hiç anlamadım ama garip bir şekilde hepsini de dinledim yazanlar oldu. Ben kendi sesime tahammül edemediğim için hepsini tek bir seferde hiç dinlemedim. O yüzden bazı yorumlara katılabiliyor, bazılarına da anlam veremiyorum. Özellikle övgü dolu olanlara. Çünkü hiç anlam veremediğim ve tamamen benim dışımda gelişen bir beklenti oluştuğunun farkına vardım. Ama sizi temin ederim, bu zamana kadar hayatımdaki herkesin bana dair beklentilerini bir şekilde er ya da geç yıkıp hayal kırıklığına dönüştürdüğüm için bu konudaki beklentileri de hayal kırıklığına çevirmem çok zor olmayacaktır. Çünkü bazı şeyler benim irademle gerçekleşmiyor ve çok uzun yıllardır hayatımı entropi kavramı yönetiyor. Neyse, bu konudan sonra bahsederiz. Programla ilgili gelen bütün mesajları da okudum bu arada. Hepsine dönüş yaptım. Aralarından bir tanesi çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Keşke yaşamaktan nefret ediyorum diye biten bir şey dinletilmeden önce, hava güneşliyse, günlerden cumartesi ise, dinlemek için uyandıktan sonra en az bir saat bekleyiniz tarzında bir kamu spotu geçilseydi şeklinde bir mesaj aldım. Doğru, bu da olabilirdi. Bunu yapabilirdim. Ama şöyle düşünelim mi birazcık? İzlediğimiz bir dizide, filmde her şey baştan bize verilseydi. Ya da baştan olmasına da gerek yok. Bir şey izlerken ekranda 30 saniye sonra Polat, ismi Elif olmayan sevgilisine Elif diye seslenecek gibi bir uyarı çıksaydı mesela. Ben Memati olsam çok üzülürdüm böyle bir uyarının çıkmasına, çünkü yengeye Elif dedin usta repliğimin hiçbir önemi kalmazdı. Neyse ki ben Memati değilim ama Polat'ın yaptığı andavallığı da maalesef çok yaptım. O yüzden illa bir uyarı verilecekse konuşurken diyeceklerini beyin süzgecinden geçiremeyen insanlara uyarı verilmeli. O kızın adı o değil Emre, o kızın adı o değil Emre şeklinde karşı tarafın görmeyeceği bir şekilde bir led yanıp sönebilir. Ne bileyim, kulağa gayipten bir ses üfürülebilir. Söyleyen kişiye uygulanacak bir uyarı mekanizması her şeyi çok daha farklı yapabilirdi diye düşünüyorum. Yorumlardan ve beklediğimin üzerindeki ilgiden bahsediyordum. Biraz daha bahsedeceğim. Çünkü böyle bir durumla karşılaşınca gerçekten çok şaşırdım. Podcast meselesiyle ilgili çeşitli makaleler okudum. Her şeyden önce bir de podcast dinlemeye başladım. Türkiye'de ve dünyada bu işler nasıl yapılıyor acaba? Salt kendini anlatan başka bir gerizekalı var mı diye araştırdım. Bir de ilgi insana hemen sapıttırabilen bir şey sanırım. Ben genel olarak sapıtık biri olduğum için bu durumun ilgiyle pek bir ilgisi yok bence ama şunu düşünmeden de edemedim. Benim podcast'imi dedim, acaba daha fazla kişi dinler mi? Dinlemesi için acaba ben ne yapmalıyım? Nasıl daha geniş kitlelere ulaşabilirim? Bunun araştırmasına girdim biraz ve internetin derinliklerinde kayboldum. En sonunda işte sanırım aradığım bu dediğim bir video ile karşılaştım ve izlemeye başladım. Video gerçekten de podcast'inizi nasıl daha fazla dinleyici kitlesiyle buluşturursunuz konusuyla başlıyordu. Karşıma kendini tanıtan bir insan çıktı. Adı Muhammed El Abed. Bu abi İsveç'te yaşayan, çeşitli üniversitelerde, enstitülerde podcast üzerine seminerler veren biri. İşte nasıl kaydedileceğinden, nelerin ilgi çekebileceğine kadar her şeyi anlatıyor sağ olsun. En sonunda da şunu söylüyor. Bir podcast ağızdan ağza yayılır. Çevrenizi kullanın. İnsanlara podcast yaptığınızdan, bu fikrinizden bahsedin. Onlar da kendi çevresine söyler, diğerleri de kendi çevresine söyler. Abi gerçekten mi ya? Şimdi biraz zamanda yolculuk yapıp hep beraber bundan 1390 yıl öncesine gidelim. Çok sıcak bir hava. 8 Haziran 632. Hz. Muhammed Hira mağarasında dinlenirken Cebrail son defa insanoğluna perdesiz bir şekilde görünüyor. Muhammed'e bir şeyler tebliğ ediyor. Git diyor, bu kelamları insanlığa yay. Muhammed eşine bahsediyor, sonra akrabalarına bahsediyor, arkadaşlarına bahsediyor. Arkadaşları kendi arkadaşlarına bahsediyor. O arada okçular tepeyi terk ediyor falan derken yeni bir din, İslam dini 1,5 milyar insana ulaşıyor. Yani şimdi gerçekten de aradan geçen 1390 yılda benim podcast'imi yayma tekniğim ile bir dini yayma tekniği nasıl aynı olabilir ya? Sizce de burada bir yanlışlık yok mu? Hani dijitale önem veriyorduk abi? Nerede Endüstri 5.0'lar falan? Bence hemen derhal tam şu an dünyanın bütün reklam ve dijital pazarlama sektörü şapkalarını önüne koysun ve kendini lav etsin. Ben ikinci bölümü yazana kadar dünyada çok önemli şeyler oldu. Hep beraber önemli günler geçirdik. Mesela hep birlikte günlerce Oytun Erbaş'ın pazarcılık yapan akrabasının kim olduğunu araştırdık. Babam dedi, babası değilmiş. Dedem dedi, dedesi veterinermiş. Ailede pazarcılık yapan kimse yokmuş anladığım kadarıyla. Bir de 14 Şubat Sevgililer Günü geçti. Kapitalizmin doruğu, züccaciye ve seks shopların bayram yaptığı gün. Erkeklerin çok büyük bir çoğunluğu gibi elbette ben de Sevgililer Günü konusuna kapitalizmden ve onun büyük oyunlarından, kapitalizmin insanı tüketim çılgınlığına itmesinden, insanı bir meta haline getirmesinden, hislerin, duyguların, hayatın en güzel şeyi olan aşkın böyle bir gün yüzünden sadece ama sadece hediyeye indirgenmesinden bahsederek giriş yapıyorum. Haksız değilim ama artık çok klişe bunlar be. Zamanında ben de kız arkadaşlarıma çok direttim. Bunların hepsini konuştum, söyledim. Dedim ki, yavrum bu bizim ilişkimize küresel olarak yapılan bir saldırıdır. Ben kutlamayı hiç uygun bulmuyorum. Kaldı ki bizim sevgimizi birbirimize göstermemiz için herhangi bir gün yeterli. Benim seninle olduğum her gün çok özel. Ayrıca Aziz Valentin kim onu da bilmiyoruz. Bu zamana kadar sola ne faydası olmuş? Bütün dünya böyle bir çılgınlığın peşindeyse bak burada kesin bir bokluk vardır. O yüzden bu saati sana bir hafta önceden veriyorum. Güle güle kullan aşk oletan. Önceden gerçekten de böyle günler için bir miktar sektar bir insandım. Hala saçma buluyorum. Çok çok ayrı bir konu ama yani özel gün işte. Al hediyeni, ver güzelce. Çiçekler açsın, böcekler uçsun. Midedeki kelebekler o gün daha hızlı kanat çırpsın. Uzatmanın anlamı yok. Bir de uzun yıllardır Sevgililer Günü'nü yalnız geçirdiğim için de artık insan biraz özeniyor sanki. El ele gezen çiftleri gördükçe hasetle marine edilmiş ufak kıskançlıklar yaşıyorum. Kabul edelim. Her ne kadar yok anlamsız gün, yok kapitalizm, yok saçmalık desek de en azından benim için bugünü yalnız geçirmenin içten içe çok arkalardan gelen cılız ve ince bir ses gibi sikko bir hüzün var. Ben de isterdim 14 Şubat'ın hemen öncesinde sevdiceğimle incir çekirdeğini doldurmayan bir sebepten tartışıp Sevgililer Günü'nde gergin gergin hediyesini vermeyi. Kuraldır. Sevgililer Günü'nden hemen önce yahut o günün gecesinde saçma sapan bir sebepten dolayı tartışılır. Öncesinde tartışılmışsa şanslısınız. 14 Şubat'ın büyüsü, hediye falan filan derken ara düzeltilebilir. Sonrasında tartışıldıysa geçmiş olsun. Ben bu 14 Şubat'ı tek ama dolu dolu geçirdim. Bol bol Instagram'la Twitter'da dolaştım ve sevgililerin birbirlerine aldıkları hediyelere baktım. Bunu araştırdım biraz. Ya bu konuda çok kötüyüz. Gerçekten. O kadar kötü hediyeler gördüm ki anlatamam. Peluş ayılar, kocaman kocaman çiçek demetleri, allı pullu tişörtler, kurye getirirken eriyip ağzı burnu kaymış ayıcıktan çikolatalar, George Orwell'in 1984 kitabı, sevgilim bu kitap aynı günümüz Türkiye'sini anlatıyor. Boğaz Köprüsü'ne isim yazdırılan lazer şovlar, üzerinde aşk birinin yazan şakalı komikli ilaç kutusu vesaire vesaire. Ya yani çok kötü, çok. Tamam ben de bu konuda bilirkişi değilim. Bunun farkındayım ve bu alınan hediyeleri görünce hemen şunu düşündüm. Ben acaba genel olarak kız arkadaşlarıma nasıl kötü hediyeler aldım? Çünkü hediye seçmek benim için gerçekten büyük bir zulüm. Yapamıyorum. Çok kötü ve anlamsız hediyeler alıyorum. O anda çok mantıklı ve hoş geliyor olabilir muhtemelen ama şimdi geçmişe bakınca anlıyorum ki sanırım ben bu hediye işinin Ahmet Davutoğlu'suyum. Komşularla sıfır sorun dış politikasıyla yola çıkıp sonunda istenmeyen bütün her şeyin yaşandığı anlamsız ve elde var sıfır sürecinin baş sorumlusuyum. Ben de biraz zihnimi zorladım ve anlamsız, gerçekten kötü denilebilecek aldığım hediyeleri şöyle sıraladım. Edip Akbayram albümü. Neden böyle bir albüm aldığım hakkında hiçbir fikrim yok çünkü aldığım kişinin de müzik zevkine hiç hitap etmiyordu. Ben de Edip Akbayram fanı biri değilim. İçinden gerçek inci çıkan İstiridye kolye. 30 liraya. Gerçek inci. Biri bana çok rahat bir şekilde Galata Kulesi'ni satabilir bence. Hayır, bir de sülük gibi bir şey yani. Neden aldım acaba bilmiyorum. Kapağını kaldırınca La Vie en Rose çalmaya başlayıp dans eden balerin kutusu. Ya, romantik miyim ben acaba? Kız arkadaşımla olan bir fotoğrafımızdan oluşan bilmem kaç parçalık puzzle. Yani gerçekten kafayı yiyeceğim şimdi işin burasında. Yani neden böyle bir şey yaptım acaba? Ne düşünmüş olabilirim? Hiçbir fikrim yok. Bir kere puzzle'ı yapıp asabileceğimiz ortak bir duvarımız olan hayatımız yoktu. İkincisi, ben puzzle yapmayı sevmem. Parçaları bulacaksın da uygununa takacaksın bilmem ne. Böyle şeyler için yeteri kadar sebat sahibi biri bile değilim ben. Fecaat bir hediye. Bir de baykuş figürü seven bir kız arkadaşım vardı. Ne alacaksam baykuşlusunu alıyordum. Baykuşlu küpe, baykuşlu kolye, baykuşlu çanta, baykuşlu tişört, baykuşlu kupa. Harry Potter baykuşunun ekmeğini bu kadar yememiştir. Severse abartırım. Ya, bu liste böyle uzayıp gidiyor. Gerçekten inanılmaz kötü hediyeler almışım. Hepsinden özür dilerim. Ama ben hayatta yaptığım hatalardan dersler çıkardığım bir dönemden geçiyorum birkaç yıldır. Her konuyu eğrisiyle doğrusuyla ölçüp biçiyorum. Bu konuyu da düşündüm. Acaba dedim, sevgiliye en azından 14 Şubat'ta alınabilecek en güzel hediye ne olabilir? Bir kere hediye kolay ulaşılabilir. Karşı tarafı da maddi anlamda utandırmayacak. Küçük düşürmeyecek. Yüzde gülümseme oluşturacak. Ruhsal bir tatmine ulaştıracak bir şey olmalı. Kendime göre böyle birkaç kriter belirledim ve alınabilecek hediyeleri sıralı bir şekilde yazdım. Bazılarının üstüne çizikler attım, bazılarının sıralamasını değiştirdim derken sevgiliye alınabilecek en güzel hediyeyi iki ihtimale kadar indirdim. Lahmacun veya antidepresan. Bir kere lahmacun sınıfsal açıdan görece herkesin kolayca ulaşabildiği bir besin. Protein deposu. Lahmacun yedikten sonra mutlu olmayan, doymuşluğun verdiği hisle yüzünde bir gülümseme oluşmayan herhangi bir insan tanımadım. Lahmacun tatmindir, çıtır çıtırdır. Aşktır lahmacun. Seni ilk günkü gibi seviyorumdur. Antidepresan da çoğumuzun bir gerçeği ve bence çok incelikli bir hediye. Birer Prozac içmez miyiz sevgilim? Durumu müsait olanlar, biraz daha premium takılmak isteyenler şöyle bir şey yapabilir. Prozac'ı bir havanda dövüp toz haline getirebilir ve çıtır çıtır muhteşem bir lahmacunun üzerine serpebilir. Hepinize mutluluklar dilerim. Ben hayatta hayır diyebilen bir insan değilim genel olarak. Yani aslında hayır demem gereken şeylerin çoğuna evet diyorum. Olur diyorum. Fark etmez abi, bana uyar diyorum. Onaylıyorum. Önceliğim genelde kendi istediklerim olmuyor. Muhatap olduğum karşı tarafların isteklerini ve duygularını daha çok önemsiyorum. Ayıp olmasın diye çok fazla kendi iradem dışında şeyler yapıyorum ve bazen istemediğim durumların, beni sinir edecek olayların içine düşüyorum. Bu durum beni mutsuz ediyor. Çünkü günün sonunda bu iradesizlik hissi benim içimde kocaman bir delik açıyor. O delikten içeri giriyorum. Floresanı patlamış zifiri karanlık bir sorgu odasının sandalyesine özgüvenimi ve irademi oturtuyorum. Siz diyorum, bugün olay yaşanırken, o soru sorulurken, ben cevap verirken, üstelik hiç istemediğim halde bir teklifi kabul ederken neredeydiniz? Herhangi bir cevap alamıyorum. Koca bir sessizlikle baş başa kalıyorum ve bütün bunları düşünürken sızıyorum. Gecelerimin çoğunu bu ve benzeri konuları didik didik ederek ve özgüvenime çeşitli telkinlerde bulunarak geçiriyorum. Tamam diyorum, bir dahakinde yaparsın, sıkma canını. Hiç merak etme, bir sonrakinde çat diye vereceksin cevabını. Ben seni biliyorum diyorum. Özgüvenimin moralini yükseltmeye çalışıyorum. Sırtına pos bıyıklı İdris Koçovalı şefkatinde iki pış pış atıyorum özgüvenimin. Hadi yine iyisin kerata bakışı atıyorum. Gülüşüyoruz. Hayır diyememenin yarattığı sıkıntı devam etse de kendimi bu şekilde bir sonraki mücadeleye hazırlıyorum. Bu hayır diyememe durumuna bir süredir takmış durumdayım. Günlük yaşamın çok önemsiz görünen kararlarında dahi işin olur abi fark etmez kısmına gelmesine hakikaten dayanamıyorum. Çünkü istemediğin bir şeye evet dediğin zaman bir daha sana aynı bir durumda sorulmaz. Cevabının belli olduğu düşünülür. O saatten sonra senin karşı çıkmanın, istemiyorum demenin hiçbir ehemmiyeti yok. Anormal bir cevap olarak algılanır. Kaldı ki kısmen haklılardır da. Kendinden başka kimseye kızamazsın. Kısır bir döngünün içinde debelenir durursun. Ben bu kısır döngülerin içinde yaşıyorum. Pek de sevmediğim bir mekana mı çağrılıyorum? Olur tabii gelirim. Emre yarın olası bir zombi istilasına karşı acil durum eylem planımızı kararlaştırmak için 3'te toplanacağız, haberin olsun. Ya benim yarın biraz işim var ama o zaman ben onları sabahtan halledeyim. Geleyim tabii, olur. Bir tabak daha ister misin? Bak çok güzel oldu yemek. Sen de sevdiğin gibi Emre, koyuyorum bir tabak daha. Olur yerim. Hayır, kesinlikle bırakmam. Bu akşam bizdeyiz. İtiraz istemiyorum ha. Sorular, sorular, sorular, ısrarlar, ısrarlar. O kadar sinirimi bozuyor ki ve ben bütün bu ısrarlar ve sorular karşısında o kadar çaresiz hissediyorum ki kendimi içinde bulunduğum anda. Herhangi bir teklifin içinde ciğer, mantar ya da iktidarın anayasa değişikliği, yargıda reform gibi şeyler yoksa, istemediğim bir şey olsa bile kabul etme olasılığım çok ama çok yüksek oluyor. O yüzden böyle durumlara karşı bir süredir hayır deme antrenmanları yapıyorum. İlk olarak kedim üzerinde başladım antrenmanlarıma. Benim kedim çok alakasız bir saatte beni uyandırıp oyun oynamaya çok alıştı. Çünkü istediği her şeyi o an müsait olmasam dahi yapıyorum. Hep böyle oldu. Çok önemli bir telefon görüşmesi yaparken bile bir yandan onunla oynadığım çok zaman oldu. Efendim, pardon, anlayamadım. Bir daha tekrarlar mısınız acaba? Evet, anlıyorum. Tabii, redaksiyon, evet. Oy canım kızım, nasıl da getirdi oyuncağını tekrar. Ya, bu gibi anlardan o kadar çok yaşadım ki. Sonuç olarak kedim üzerinde işe yaramadı antrenmanlarım. Ama kararlıyım yani, bir şekilde çözeceğim bu mevzuyu ben. Bir gün arkadaşım bisküvi uzattı. Pek de sevdiğim bir bisküvi değildi ve saat sabahın körüydü. Ben sabahları bir şey yemem. Zift gibi 2 kupa kahve ve 3 sigara benim kahvaltımdır. Abi dedi, bak ama kremalı bisküvi. Yok dedim, yemeyeceğim, istemiyorum. Allah Allah kardeşim, alsana şundan işte, taze taze kremalı bisküvi. Ya istemiyorum, hayır alacaksın, yok istemiyorum derken ben o bisküviyi aldım. Yedim. Her lokması ağzımda büyüye büyüye yedim. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi işime gücüme bakmaya devam ettim. Sonra içimde çok büyüdü bu mevzu benim. Bir yandan bak tam yapıyordun Emre diyorum kendime. Neredeyse hayırının arkasında duruyordun diyorum. Diğer yandan da beceremedin, yine bok gibi bisküviyi soktun ağzına. Almasan sanki ayıp olacak. Sanki yabancı biri var karşında. Günlerim böyle iç sorgulamalarımla devam ederken bir yandan da antrenmanlarıma devam ediyorum tabii. Kış mevsiminin nadir bulunan güneşli günlerinden birinde evden değil de gidip kafeden çalışmaya karar verdim. Gideyim dedim, kendi kendime çalışır, güzel bir kahve içerim. Her zaman gittiğim sessiz sakin bir kafe var Moda taraflarında. Biraz yürüyüş yaparım, biraz yazarım, biraz kahve içer, akşam da evime dönerim. Benim gibi üşengeç ve sürekli erteleyen insanlar için bayağı meşakkatli bir plan aslında ama kararlı bir şekilde çıktım evden. Sahilden fıtı fıtı adımlarda Moda'ya ulaştım ve sevdiğim kafeye geldim. Bilgisayarımı açtım, fişi prize taktım, kahvemi sipariş ettim, kulaklığımı taktım ve çalışmaya başladım. Yani insanlarla konuşmayı pek sevmem. Kendi kendime takılırım. Genelde göz kontağı pek kurmam. Ya, kuramıyorum yani. Lakin aklıma da yazacak hiçbir şey gelmedi o gün. Yok yani. 2 yazıyorum, 3 siliyorum. En sonunda dedim Haldun Taner gibi yapayım. O da aklına yazacak bir şey gelmediği zaman çevresini yazarmış. İşte duyduğu sesleri yazarmış falan. Çıkardım kulaklığımı, etrafımı izlemeye başladım. Kahve makinesi bozulmuş sanırım. Değişik sesler çıkarıyor. Bir çocuk bir kıza dert anlatmaya çalışıyor. Bir boklar yemiş belli. Kız hiç ilgilenmiyor. Saçlarıyla oynuyor. Bütün bunları yavaş yavaş not alıyorum. Bir sayfa, 2 sayfa, 3 sayfa. Karganın sesi gerçekten bok gibi. Kim bilir kaç yaşında diye düşünürken bütün günümü mahvedecek bir sesle irkiliyorum. Yan masada 2 tane teyze oturuyormuş. Hiç fark etmemişim. Gayri ihtiyari göz göze geldik ve ben hemen kaçırdım gözlerimi. Kurabiye al çocuğum demiş bana. Yani ben duymamışım, anlamadım ne dediğini, tekrarladı. İşte tam o anda içimde hali hazırda büyüyüp beni yiyip bitiren bir durumla karşı karşıya olduğumu anladım. Aklıma hemen hayır deme antrenmanlarım geldi. Kafamda sürekli hayır demelisin, sen bu kurabiyeyi istemiyorsun, yemeyeceksin. Çok rahat bir şekilde hayır istemiyorum, teşekkür ederim diyebilirsin. Sonrasında kendi işine gücüne bakabilir, bilgisayarının monitörüne gömülebilir ya da alelacele hesabı ödeyip eşyalarını toplayıp Tanzanya'ya kadar koşabilirsin sesleri yankılanmaya başladı. Bu esnada arada gereksiz bir gergin sessizlik de olunca teyze karşısında oturan diğer teyzeye dönüp bu gençliğin de aklı bir karış havada ne söyleneni anlarlar ne de denileni yaparlar derken teşekkür ederim teyze, istemiyorum, yemeyeceğim kurabiye de, sevmiyorum. Ben tatlıyla aram yok. Küçükken bana tanımadığım kişilerden yemek almamama öğütledi annem babam gibi hızlı hızlı cümleler döküldü ağzımdan. Sonra teyze elinde kurabiyeyle tekrar bana geri döndü. Ama pes etmeye hiç niyeti yoktu. Bana o kafenin kurabiyelerin meşhurluğundan, kıvamından, damla çikolatasından, bilmem neden falan dakikalarca bahsetti. Dinledim. Muhakkak yemeliymişim. İkram ediyormuş. İkram geri çevrilmezmiş. Ayıpmış. Ölüsünü göreymişim. Ölüsünü öpeymişim. Yetmedi ölümü öpsünmüş. Bütün bunları ısrarlı bir şekilde tekrarlarken ben yaşlı teyzelerin ölülerin üzerindeki merakı nedir sorusunu düşünüyordum. Yani neden ölüsünü görüyoruz biz teyzelerin? Neden ölümü öpüyor şu an 45 dakika önce varlığından bile haberdar olmadığım bir teyze? Ama varlar. Bütün etrafımızı nekrofil teyzeler, amcalar sarmış durumda. Farkında mısınız? Dediklerini yaptırmak için ölülerine bir şeyler yapmamızı, ölümüzü öpmeyi falan istiyorlar. Delirmişler. Ayrıca bana deseler ki Emre dünyada bir şeyler oldu ve ölü öpmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Öpeceksin bir ölü. Yani kusura bakma teyzeciğim ama bu durumda senin ölünü mü öperim yani ben? Düşündüm ben bunları. Her şeyi kafamda hazırladım. Amy Winehouse'ı öperim. Artık bu iş benim için bir izzeti nefis meselesi haline geldi ve biraz da sert bir şekilde teyze hayır dedim. Hayır istemiyorum. Ölünü öpmek istemiyorum. Mümkünse sen de benim ölümü öpme. Teyze suratı asık bir şekilde karşı taraftaki teyzeye döndü. Hayatımda ilk defa bu kadar yakından ölüsünün öpülmesi teklifi reddedildiği için suratı asılan insan gördüm. Ama hayır diyebilmenin o tatmini anlayamazsınız. Hesabı istedim, evime geri döndüm, bir güzel yemeğimi yedim ve yatağıma yattım. Ama uyku tutmadı. Aklımda ve gözümün önünde sürekli teyzenin asık suratı vardı. Teyze belki de o kafeden çıktıktan hemen sonra bir trafik kazası geçirdi ve öldü. Asık suratla. Benim yüzümden. Belki benim tahminimden daha da mutsuz oldu. Torunlarının akşam evde siz bu çocuk gibi olmayın he mi evladım diye beni örnek göstererek tembihledi. Bu ihtimalleri düşündüm biraz da. Hayır deme antrenmanıma alet ettiğim bir teyzeyi mutsuz ettiğim ihtimalleri. Özgüvenimi ve irademi kazanabilmek için pamuk gibi bir teyzeyi kırdığım ihtimalleri. Halbuki o kurabiyeyi itiraz etmeden teyzenin elinden alıp ağzıma götürseydim. Teyzeyle göz göze gelip sessiz bir teşekkür etseydim. Kurabiyeler kahvemle birlikte ahenkle dans edip ağzımda dağılsaydı. Son lokmayı da yuttuktan sonra bu sefer sesli bir şekilde teşekkür edip kendi kendime kahvemi içmeye devam etseydim. Şu an mışıl mışıl uyuyor. Bitmek bilmeyen kabus ve rüya karışımı şeylerin içinde süzülüyor olabilirdim. Evet, genelde kabus ve rüya karışımı şeyler görüyor. Genel olarak hiç uyuyamadığım için de bu durumu mışıl mışıl olarak tarif ediyorum.